Atatürk'ün Meclisi, 2. yazı. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten 1. Meclis'in hükümet ve ordunun görev yaptığı koşullar bugün birçok insana inanılmaz gibi gelebilir. Türk Kurtuluş Savaşı, inancın güce, kararlılığın teknolojiye ve ulusal direncin emperyalizme üstün geleceğini gösteren somut bir gerçek, destansı bir direniştir. Kazanılmış olan ilk anti-emperyalist savaştır. Bu savaş yapımı henüz bitmemiş, değişik yerlerden toplanmış, kırık dökük eşyalarla donatılmış, memur olarak lise öğrencilerinin çalıştığı ve milletvekili sıralarının Ankara Lisesi'nden getirildiği bir binadan yönetilmiştir. Meclis tutanaklarının basılacağı kağıt yoktu. Tutanaklar dilekçe kağıtlarına, mektup kağıtlarına, hatta kese kağıtlarına basılıyordu. Birçok akşam petrol lambalarına gaz bulunamadığı için meclis mum ışığında çalışıyor, milletvekilleri sabahlara dek süren ateşli tartışmaları birbirlerini tam olarak görmeden yapıyorlardı. Ordunun durumu meclisten daha kötüydü. Silah, yiyecek, giyecek gereksinimi en alt düzeyde bile karşılanamıyordu. Askere yemek olarak çoğu kez yalnızca kuru ekmek verilebiliyordu. Açlığa karşı doğadan ot toplayan erler kimi zaman zehirli otları yiyor, bu da hastalık hatta ölümlere yol açıyordu. Askerin %25'inin ayağı tümüyle çıplak, bir o kadarının ise bir ayağında eski bir ayakkabı, öbür ayağında çarık bulunuyordu. Sakarya Savaşı'nda askerin yalnızca %5'i üniformalıydı. Mustafa Kemal mecliste askerin iyi donatılmadığı yönündeki eleştiriler üzerine söz almış ve şunları söylemişti. Askerlerimizin biraz çıplak ve yırtık elbise içinde bulunması bizim için ayıp sayılmaması gerekir. Fransızlar bana elbisesiz askerlerin çete olduğunu söylediklerinde onlara hayır çete değildir bizim askerlerimizdir dedim. Üzerinde üniforma yok dediler. Üzerindeki elbise onların üniformasıdır dedim. Bu Fransızlar için yeterli yanıt olmuştu. Elbiseli olsun, köylü elbiseli olsun, yeter ki onları yerinde kullanalım, kutsal amacımıza ulaşalım. 1. Türkiye Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği anayasasının ilk maddesi, sıradan bir anayasa maddesi değil, tarihsel önemi olan ve devrim niteliğinde bir karardır. Bu maddeyle 600 yıl aradan sonra Türk yönetim geleneğine dönülüyor ve bu yöneliş egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın geleceğini doğrudan ve eylemli olarak kendisinin yönetmesi temeline dayanmaktadır biçiminde ifade ediliyordu. 3 satırlık bu maddenin kapsam ve derinliğini gerçek boyutuyla kavramak, geleceğe yönelik sağlıklı sonuçlar çıkarmak için Türk tarihini, bu tarih içinde yer alan yönetim geleneklerini, Selçukluları ve 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu bilip anımsamak gerekir. 1. Meclis'in amaç edindiği ve varlık nedeni haline getirerek ödünsüz yürüttüğü mücadele, geçmişten geleceğe yönelen gelişim isteğinin, millet varlığını korumanın tarih bilincine dayandırılan somut bir ifadesiydi. 3 yıllık ilk meclis döneminin ve sonraki 15 yıllık devrimler döneminin kanıtlanmış başarıları bu bilinç üzerine oturtulmuştur. Milletin egemenlik haklarını korumak ve gerçek bir halk iktidarı kurmak için yalnızca dışa değil içe karşı da yürütülen mücadele konusunda Mustafa Kemal'in 18 Eylül 1921'de mecliste halkçılık programını açıklarken söylediği sözler bu bilincin açık ifadeleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hudutlar dahilinde hayat ve istiklalini temin ve hilafet ve saltanat makamını tahlis ahdiyle teşekkül etmiştir. Binaenaleyh, hayat ve istiklalini, yegane ve mukaddes emel bildiği Türkiye halkını, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzatına karşı müdafaa ve bu maksada münafi hareket edenleri tedip azmiyle müesses bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salayeti Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyeti maneviyesindedir. 23 ana madde ve bir ek maddeden oluşan ilk anayasa, yasama ve yürütme erkini milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde topluyordu. Getirilen sistemin özü ulusal egemenlik, kuvvetler birliği ve meclis hükümeti rejimiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuksal dayanağını ulusal varlığın korunmasından alan tam bir devrim meclisiydi. Yasa çıkarıyor, uyguluyor ve gerektiğinde yargılıyordu. 1921 Anayasası 1923 yılında önemli değişiklikler geçirdi ve 20 Nisan 1924'te 1962 yılına dek yürürlükte kalacak olan yeni biçimine ulaştı. 1923 ve 1924'teki değişiklikler devletin biçiminin cumhuriyet olarak belirlenmesinin ve devlet başkanlığı kurumunun oluşturulmasının zorunlu sonuçlarıydı. Kurtuluş Savaşı'nın ve 1. Meclis'in ana amacı olan millet egemenliği anlayışına zarar vermeden hazırlanan 1924 Anayasası, yeni bir dönemin, sosyal devrimler döneminin gereksinimlerine yanıt veren yeni bir yaklaşımı temsil ediyordu. Kuvvetler Birliği'nin saf biçimi öz olarak korunuyor, ancak yürütmeye etkisine oranla daha geniş bir alan bırakılıyordu. Yazı devam edecektir. Yazan Tülay Hergünlü.